Ayrım 19, sayfa 173. Karanlık Nehir, Leslie Wolfe. Bölüm 32, DNA. Gökyüzünün masmavi rengi yavaş yavaş mora dönmüştü. Sonra yıldızlarla bezenmiş, zifiri karanlık olmuştu. Renkler yılın o zamanında hep olduğu gibi hızla değişiyordu. Hilal hala çorak ağaçların üzerindeydi ve manzaraya Kasım ayına 4 gün kala Cadılar Bayramı havası veriyordu. Kay omuzlarının arasına yerleşen sanki bıçak saplanıyormuş gibi boynuna tırmadan acıyı görmezden gelerek Reading Hastanesi'ne hızla gelmişti. Düşünceleri saplantılı bir şekilde Rose Harrelson ve Alyssa Caldwell'in etrafında dönüp dururken sancıları arttıran gerilimi gidermeye çalışarak elini farkında olmadan ensesinde gezdirdi. Doktor Whitmore'un morgunda yatan kimdi? Çok geçmeden öğrenecekti ve bu bilgi soruşturmasının gidişatını belirleyecekti. Bu bilgi kızın cesedinin şelalenin altında görüldüğü ilk andan beri ulaştığı ilk sağlam ipucu olacaktı. Kısa bir an için bir FBI profili uzmanı olarak geçmişine dair seri katil soruşturmalarını, bu soruşturmalardaki disiplini, titizliği, açık ve basit prosedürleri özlediğini fark etti. Kurban bilimi, profil oluşturma, coğrafya. Elliot bu vakaların kendisine basit geldiğine inanıyor olabilirdi. Çünkü o işi yapmakta iyiydi, başka bir şey değil. Ama daha fazlasının olduğuna inanmaktan hoşlanıyordu. Tıpkı suç psikolojisinden de anlaması gibi kendini bir zandının yerine koyma ve bir sonraki hamlesini tahmin etme yeteneği gibi. Ve eğer bir seri katili yakalayabiliyorsa, 14 yıl önce 3 yaşındaki bir çocuğu kaçıran ya da Blackwater şelalelerinin altında Alyssa'nın boğazını kesen zandıyı da kesinlikle yakalayabilirdi. Bunları yapan aynı kişi mi? Bu düşünce aklından geçerken kaşlarını çattı. Bu mümkün olabilir mi? Alyssa'nın cinayet vakasıyla ilgili sorun ortadaydı. Çok fazla soru vardı ve neredeyse hiç cevap yoktu. Rose'un kaçırma vakası da tamamen aynı sorundan mustaripti. Baktığı her yerde tuhaf tesadüfler vardı. Kay hastaneye yavaşça yaklaştı. O döner kapılardan geçip annesinin son günlerini hatırlatan havayı tekrar içine çekmek zorunda kalacağı andan korktu. Pek çok koku birbirine karışır ve binanın kliması tarafından yeniden dolaştırılırdı. Dezenfektan, iot, çamaşır deterjanı, bekleme salonundaki koltuk ve kanepelerin eskimiş kumaşları, lobideki koltukların çatlamış suni derisi ve her odadaki hastaların vücut ısısıyla ısınan plastik yatak koruyucularının kokuları. Daha dün doktorların Shelley Harrelson'ın son geçirdiği felçten sonra hayatını kurtarabilmeleri umuduyla ambulansa hastaneye kadar eşlik etmişti. Pek umudu yoktu. Shelley gibi vakalar görmüştü ve prognoz konusunda çok bilgiliydi. Bilinci yerinde olsa da olmasa da, hatırlasa da hatırlamasa da, Kay yas tutan kadına ne olursa olsun tutmaya niyetli olduğu bir söz vermişti. Ve bu sözünü tutmak için DNA'sının bir örneğine ihtiyacı vardı. Suvu kaldırımda durdurdu, ardından yaklaşan güvenlik görevlisine rozetini gösterdi. Yalnızca bir dakikaya ihtiyacım var dedi ve adamın kaşları çatıldı. Yanından geçip döner kapılardan geçerek resepsiyonda rozetini tekrar gösterdi ve oda numarasını öğrendi. Asansörde geçirdiği birkaç saniyeden sonra Shelley'nin odasını buldu. Sürgülü kapıyı açıp içeri girer girmez Kay'i kalp monitörünün ritmik bip sesi karşıladı. Yanında hastane kıyafeti giymiş uzun boylu bir adam hayati değerlerini kontrol ediyordu. Shelley'nin gözleri kapalıydı ve vantilatöre bağlı bir tüpten nefes alıyordu. Ciğerleri artık kendi kendine işlevlerini yerine getiremiyordu. Başı gazlı bezle sarılmıştı. Felç nedeniyle oluşan kafa içi basıncını azaltmak için onu ameliyat etmiş olmalılardı. Ölüm zayıf bedeni üzerinde hak iddia ediyormuş gibi tenine gri bir solgunluk vermişti. "Akrabası mısınız?" diye adam kibar bir sesle sordu. İsim etiketinde Dr. Fieldmore yazıyordu. Gençti, büyük olasılıkla bir asistandı. Hayır diye yanıtladı rozetini tekrar göstererek. Ben Şerif'in ofisinden Doktor Sharp. O nasıl? Kısa bir an Shelley'e baktı, sonra konuşmadan önce elindeki panoya baktı. Kafa içi basıncını azalttık ve kanamayı durdurduk ama komaya girdi. Muhtemelen hiç uyanmayacak. Eliyle saçlarını taradı ve iç geçirdi. Glasgow koma skalasına göre 7. Geri dönmeyecek. Kay başını salladı. Anladım. Peki planınız nedir? Yarın sabah yaşam desteğini çekiyoruz. Nedense bu düşünce Kay'in boğazını düğümledi. Çok çabuk değil mi? Devlet hastaneleri için standart protokol. Ailesi de yok. Yaşam umudu da. Kay terli avucunun içinde tuttuğu kanıt torbasını tekrar cebine attı. Shelley'nin saçı gitmişti. Kökleri hala derisinde olan birkaç saç telinden DNA örneği alamazdı. Ama eli boş da gitmeyecekti. Shelley'nin bundan hoşlanmayacağından emindi. Tekli ambalajda steril floku süprüntü kiti alabilir miyim? Merakla ona baktı ama sormamaya karar verdi. Hastaneler normalde ölü veya diri veya ölüm döşeğinde olan hastalardan DNA örneği alınması için izin isterdi. Bu çekmecede bulabilirsiniz, tam burada diye yerini gösterdi, ilgili çekmeceyi biraz açık bırakarak. 1-2 dakika yeterli olur mu? Evet, teşekkür ederim diye yanıtladı güçlükle yutkunarak, odadan çıkıp kapıyı sessizce kapattı. Doktor tarafından boşaltılan tabureyi kapan Kay onu yatağın yanına çekti. Annesinin ölümünün anıları canlandı ve uzun, kafa karıştırıcı bir an için kendisini Shelley'e yakın hissetti. Sanki o yatakta yatan kendi annesiymiş gibiydi ve tekrar tekrar ölüyordu. Kadının soğuk elini bir süre tuttu, gözyaşlarına ve söylenmesi gereken kelimelere karşı savaştı. Sonra Shelley'nin onu duyma ihtimalinin çok küçük olduğunu bilerek onlarla savaşmayı bıraktı. ''Rose'a ne olduğunu öğreneceğime söz verdim.'' dedi. Sesi bir fısıltıdan fazla değildi. ''Sanırım bir fikrim var ama yardımına ihtiyacım var. Emin olmam gerek.'' Çekmeceye uzandı ve çubuğu çıkardı. Sonra ucunu açtı ve kapağı çıkardı. Saat ve tarihi not etti. ''Teşekkür ederim.'' diye fısıldadı. Sesi gözyaşlarıyla doluydu. Bir ailenin kaderinin tek bir talihsiz olay nedeniyle paramparça olduğu düşüncesi onu boğdu. Gözlerini yaktı ve göğsünü şişirdi. Açıklanamazdı. 8 yıl boyunca en korkunç suç mahallerini görmüş ve en hasta, en şiddetli suçları yakalamış sert bir kriminalistti. Ama Shelley'i o hastane yatağında tek başına ölürken görmenin yürek burkucu bir yanı vardı. ''Sana bunu size yapanı bulacağıma söz verdim. Ne kadar sürerse sürsün.'' dedi ve sonra durdu. Shelley'nin ikinci felç geçirdiğinde verdiği olağan dışı tepkiyi hatırladı. Söylediği şey neydi? Kay kelime kelime hatırlamaya çalışarak gözlerini kapadı. Shelley bir gün önce kan kafasına o kadar şiddetli bir şekilde hücum edip beyninin içindeki damarları yırtmadan önce güçlü bir duygusal tepkiyle ''Bunca zaman bebeğim'' diyebilmişti. Neye tepki olarak bunları söylemişti? Alisa'nın ölüm haberini mi? Neden umursamıştı? Shelley Harrelson için Alisa kimdi? ''Bana başka bir şey söylemeye çalışıyordun değil mi?'' diye fısıldadı ki, ''Sanırım öyleydi ve bunun ne olduğunu bildiğime inanıyorum.'' Kay kadının elini sıkarak yavaşça yatağa bıraktı. Sonra Dr. Field morgeri dönerken veda etti. Ona teşekkür etti ve gitti. Ama sonra kadına son bir kez bakmak için kapıda durdu. ''Bulacağım.'' diye mırıldandı. Sonra arabasına atlayarak gitti. Asansörü beklerken Doktor Whitmore'a kısa bir not yazdı. ''Örnek bende, yoldayım.'' Bölüm 33. Kopya. Bir süre sonra hepsi anlamıştı. Belki en başından değil, kalın bir inanmama ve kendini kandırma perdesi altında, yakında başlarına gelenler üzerinde kontrollerini yeniden kazanacakları düşüncesine tutulmuş olmalılardı. Ama hepsi er ya da geç anlardı ve sonunda kaderlerini anladıklarında çekiciliklerini o kadar çabuk kaybederlerdi ki onlara daha fazla zaman vermek için kendisini zorlamak zorunda kalırdı. Daha fazla şans, ona eşlik etmeleri için daha fazla gece, sonucu zaten bilmesine rağmen işe yaraması için daha fazla girişim. Kirsten ona karşı tutumunu tamamen değiştirdiğine göre bu aydınlanmayı yaşamış olmalıydı. Bunu onun yanlış yönlendirilmiş itaatsizliğinde, yatakta yanında yatan vücudunun sertliğinde, gözlerindeki evcilleşmemiş nefret dolu parıltıda hissetmişti. Muhtemelen bir sonraki ziyaretinde değişecekti ve tıpkı ondan öncekiler gibi kaçmasına yarayacağına inandığı bir stratejiye geçmiş olacaktı. Hiçbirinin sonu iyi olmamıştı. Sadece gecelerini zehirlemişlerdi, sürekli tetikte kalmak zorunda kalmıştı. Uyarı vermeden gelebilecek bir saldırıya karşı kendini savunmaya hep hazırdı. Duydukları derin korku onu ancak bir yere kadar götürebilirdi. Bu belirli noktadan sonra Kirsten de tıpkı şu an ayakkabılarını giydiği diğerleri gibi kaybedecek bir şeyinin kalmadığına karar verecekti. Ne kadar üzücü. Endişe içerisinde değil, ona tüm kalbiyle vereceği sevgiyle diğerlerinin sadece hayallerini kurduğu hayatı yaşayabilirdi. Keşke gözleri zehirli hançerler fırlatmayı bırakıp biraz onun Mira hayallerini az da olsa söndürecek kadar yumuşayabilselerdi. Keşke yavaşlamayı, kollarında rahatlamayı ve onun eskiden yaptığı gibi parmaklarını yüzünde gezdirmeyi öğrenebilselerdi. O zaman gözlerini kapatabilir ve kısacık bir an için bile kalbini delen gerçekliğe geri dönmeye zorlanmadan, ölüm meleği ona kanadıyla dokunmadan önce yaşadığı aşkı yeniden yaşayabilirdi. Ama bir süre sonra hepsi yorgun ve tekrarlanan başarısızlığın umutsuzluğuyla dolu olarak yaşama isteklerini yavaş yavaş kaybederek kendi kafeslerine yerleştiler. Ve sevgili Mira'sının hatırası, kızların meydan okuması, reddetmesi, bir zamanlar kalbini neşeyle dolduran kadının canlı bir kopyası olma konusundaki yetersizlikleri veya isteksizlikleriyle lekelenmiş olarak tekrar silinip gitti. Bir kopya asla orijinalin yerini tutmaz. Kopya bazen ona yalan söylemeye çalışsa bile onu kendi fantezisiyle sarhoş etmeye, gerçeklik duygusunu tamamen yitirecek kadar kalın bir aldatma ağına dolaştırmaya çalışsa bile. Ağır aksak girişimlerine rağmen yine de hep bir kopya olarak kalacaktır. Mira bir daha asla onun kollarında olmayacak, onun kusursuz teline bir daha asla dokunmayacak, kulağına şefkatli sözler fısıldarken asla nefesini yanağında hissetmeyecekti. Yalnızca bir süreliğine kullandığı kopyalar vardı ve bu kopyalar kendi alaycı alçaklıkları en kutsal tuttuğu imgeyi lekelediğinde, rüyayı asitle kağıda döktüğü gibi yakıp söndürdüğünde bu kopyalara gereğini yapardı. Yakında Kirsten de orada olacaktı, dönüşü olmayan o noktada. Bunun olmasını önlemek için yapabileceği hiçbir şey yoktu. Bölüm 34 Davet. Kay Manchester'a geri dönüp DNA örneği Dr. Whitmore'un santrifüjünde dönerken istediği bilgiyi aramaya başlayacak kadar sabırlı değildi. Soğuk ve karanlığa rağmen Rose Harrelson'ın dosyasındaki bilgilere gözlerini kısarak bakmaya çalıştı. Bir eliyle daha önce de incelediği her kelimesini okuduğu sayfaları birer birer çevirirken sonunda pes edip diğer eliyle el fenerini açtı. Aradığı bilgi orada bir yerde olmalıydı. Shelley Harrelson, Bill Caldwell ile veya Caldwell ailesinden başka biriyle tanışmış mıydı? İki aile sosyal statülerinden arkadaş çevrelerine ve günlük hayatlarının geçtiği yerlere kadar her açıdan dünyalar kadar farklıydı. Ama Caldwell'lerle yolunun asla kesişmediğinden emin olmak için Shelley Harrelson'ın günlük hayatı hakkında ne kadar şey biliyordu? Kesinlikle hiçbir şey, sıfır, büyük, kocaman bir hiç. Federal bir vakayı araştırıyor olsaydı veri analistlerine ve bir destek ekibine erişimi olurdu. İşe karışan herkesin ayrıntılı iş geçmişlerini, ikamet adreslerini, hatta banka kayıtlarını araştırabilir ve hayatlarının kesiştiği herhangi bir noktayı anında belirleyebilirdi. Ama artık bir profil uzmanı değildi. Her şeye rağmen çocukluğunun geçtiği yere dönmeyi ve burada, Mount Chester'da bir dedektif olmayı seçmişti. Şerif'in ofisinde bir analist yoktu. Sadece ara sıra şifrelerini sıfırlayan ve yazıcıları tamir eden bilgisayar kurdu bir genç vardı. Muhtemelen sürekli olarak kadroda olmadığına göre birinin tanıdığının çocuğuydu. Küçük kasaba şerifinin ofisi tam zamanlı bir teknisyeni karşılayamazdı ve şerifin bir analist eklemeyi düşünmesi için Mount Chester'ın muhtemelen 500,000 nüfusu geçmesi gerekirdi. Yine de bilgiler orada, adam kaçırma soruşturmaları tarihindeki en kötü işlenmiş vakanın sayfalarında olmalıydı. Bunun için bir yarışma yapılsa bu soruşturmanın birinci olma şansı vardır diye acı acı düşündü. Shelley'nin o hastane odasında tek başına ölmesinin hatırası hala aklından çıkmıyordu. Kızını bulmakta bu kadar kötü bir iş çıkaran adam, en azından Kay'in kendi değerler sisteminde Rose'u kaçıran kişi kadar onun ölümünden sorumluydu. Vakayla ilgilenen kişilerin bir listesi olmalıydı. Kaybolmasından bir hafta önce anne ve babası veya kayıp kızla temasa geçen herkesin, anne babanın işverenleri ve ilgili iş bağlantılarının anne babadan herhangi birine karşı kin besleyebilecek kişilerin, evi düzenli olarak veya Rose'un kaybolmasından önceki hafta ziyaret eden herkesin, küçük kızla ilgilenen herkesin, tüm bu insanlar bir listede açıkça tanımlanmalıydı. Dosyaya eklenen her kişiyle görüşme notları olmalıydı. Kayıtlarda neredeyse hiçbiri yoktu. Vakayı sözüm ona yürüten dedektif bir defterden yırtılmış bir sayfaya birkaç isim yazmıştı. Kızın bakıcısı, Elliot'la önceki gün tanıştıkları komşu Martha Duncan ve daha önce hiç duymadığı birkaç kişi daha. Herhangi bir Caldwell'e atıfta bulunulmamıştı ama vaka dosyası tamamlanmış olmaktan çok uzaktı. Vakanın ele alınış biçiminden yakınmayı bırakıp evrakların çoğunu yalnızca baş harfleriyle imzalayan dedektifi ziyaret etmeye karar verdi. Baş harfleri H'seydi ve bunun için önce onu teşhis etmesi gerekiyordu. Sayfaları geriye doğru çevirdi. Bir yerde orijinal kayıp kişi raporunda ikinci sayfadaki anlatının hemen altında rapor eden memurun adı vardı ve onun altında da onaylayan memurun adı. Kendisiyle aynı ofiste çalışan şerif yardımcılarına ait her iki ismi de tanıdı. Ama sonra vakaya hangi dedektifin atandığını belirten dahili yönlendirme kutusuna yazılan adı gördü. Herbert Scott. Adını okudu ve ilk başta anlayamadı. Tanıdığı Herbert Scott bir şerif yardımcısıydı. Karısını döven, sarhoş, rezil bir herifti. Ama yine de bir şerif yardımcısıydı. Zavallı karısına kendi evine sığınma teklif etmekten, onu ve bebeğini adamın şiddetli öfkesinden korumaktan başka seçeneği kalmamıştı. Yine de rapor şerif yardımcısı Scott'ın 14 yıl önce Rose'un ortadan kaybolmasını araştırırken ve bunda etkileyici derecede kötü bir iş çıkaran bir dedektif olduğunu gösteriyordu. Kay vaka dosyasını kapattı ve koltuğunda arkasına yaslandı. Zihninden geçen binlerce düşüncenin yerleşmesini ve bunun ne anlama geldiğine dair net bir resim oluşturmasını bekledi. Scott'la eş istismarı konusunda nasıl başa çıkacağını düşünmüştü. Nicole'ü ifade vermesi için mahkemeye götürmek zorunda kalmadan onu hapse atabilecek bir plan yapmıştı. Ama bunu uygulayabilmesi için birkaç güne ihtiyacı vardı. Önce sızıntıyı, Nicole'ün postayla gönderdiği mektubunu ele geçiren ve alıcısı yerine kocasının eline veren şerif kadrosundaki erkek veya kadını belirlemesi gerekiyordu. O kişiyi federal posta hırsızlığı suçundan hükümet idaresine engellemeye kadar bir dizi suçlamayla gömebilirdi. Çünkü Nicole'ün gönderdiği mektup bir suçu bildirmek ve durdurmak amacıyla Şerif Logan'a gönderilmişti. ve sonra onlara dönüp bir anlaşma teklif edecekti. Bir süre federal bir tesiste hapse girmek zorunda kalacaklardı. Çünkü o kişinin özgürce ortalıkta dolaşması düşüncesi boğazına safranın yükselmesine neden oluyordu. Bu anlaşma Scott'a karşı tanıklıkları karşılığında yapılacaktı. Sonra Scott kendisi bir anlaşma yapacaktı ve bu da Nicole ve bebeği ondan kurtulabilecekleri anlamına geliyordu. Sonsuza dek. Onun özenle yaptığı plan 14 yıl önceki bir kayıp kişi raporunda yazan adla paramparça olmuştu. Onunla Harrelson dosyası hakkında konuşmayı erteleyemezdi ama aynı zamanda neler olup bittiğini de Şerif'le paylaşması gerekiyordu.
19. Ayrımın sonu. Sayfa 182.